İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı öğretim üyesi hocamız Profesör Doktor Ahmet Akbulut. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Hocam bugün tabii siz kelam hocası olduğunuz için biraz zor konular konuşuyoruz sizinle. Çünkü bu konuları konuşurken Kur'an kaynaklı, Kur'an'dan konuştuğumuzda Kur'an'ın da bir anlama metodolojisine sahip olamadığımız zamanlarda düştüğümüz sıkıntıları da hep gördük bugüne kadar. Ama yine de yani siz bize anlatınca anlıyoruz, öyle söyleyeyim. O yüzden zor konuları konuşmakta hiç bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hayatın değerini ve insanın onurunu konuşalım dedim ama biraz böyle tikel örnekler üzerinden, mesela intihar, mesela ötenazi, bu tarz örnekler üzerinden konuşalım istedim. Acaba ne dersiniz? Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir insanın hayatının değeri, genel olarak hayatın değeri, genel olarak Allah'ın hayat için bize söylediği şeyler, çünkü bizi yaratan O ve biz kendimizi bulduğumuzda bu dünyada biz zaten bir hayatla mükelleftik. Buradan başlayalım mı? Ne dersiniz?
Eyvallah. Zaten hiçbirimiz dünyaya dilekçe vererek gelmiyoruz. Gelmiyoruz. Çünkü Yüce Allah bizi yarattı ve dünyaya görevli olarak gönderdi. Her bir insan Allah'ın orijinal kuludur ve dünyaya gönderilmiş bir görevlidir. Yani şu anlama geliyor bu. Biz dünyada Cenab-ı Hak bizden ne bekliyor diye bunu soracağız. Onun bizden istediğini gerçekleştirme doğrultusunda hareket etme sorumluluğu ile karşı karşıyayız. Onun için Allah bizim vekilimizdir, yani bizi dünyaya göndermiştir, ama hiçbir varlık Allah'ın vekili değildir. Yani şu demek, Allah tüm varlıklar adına hareket etmiş, onları yaratmış, görevlerini taksim etmiştir. Hiçbir varlık Allah adına hareket edememektedir. Bu da gerçekten insan oğluna, insana Yüce Allah'ın ne kadar değer verdiği ile ilgilidir. Çünkü Allah hiçbir kulunu başkasına, vekaletini başkasına vermemiştir.
Bu Allah adına hareket etmek meselesi, evet, çok mühim bir mesele o yüzden, değil mi?
Çok önemli bir meseledir. Çok gözden kaçırıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dahi kaç kere 30'a yakın ayette Allah adına hareket etme yeteneği olmadığını, yani onun vekili olmadığı vurgulanır. Çok önemli bir şeydir. Hiçbir güç Allah adına hareket edemez. Yani bu Kur'an noktayı nazarından söylüyorum. Biliyorsunuz Hristiyanlıkta Papa Allah'ın vekilidir.
Evet, yani Hristiyan teolojisi bunu gerektiriyor,
evet,
ama
Kur'an teoloji budur.
Kur'an merkezli İslam teolojisinde böyle bir
şey yoktur ve herkes Allah'ın kuludur. Allah ile kulun arasına üçüncü bir varlık giremez. Girdiği zaman onun adı put olur.
Evet, şimdi bu anlaşılıyor ki bizim hayatın değerini ve insan varlığını anlayabilmemiz sadece bir insan teki olarak kendimizi anlamamızla değil, pek çok şeyle bir arada kendimizi anlamamıza bağlı olarak gelişiyor. Mesela Allah'la aramızda nasıl bir varlık ilişkisi var ve bu ilişki nelere bağlı olarak devam ediyor? Biz bunu öğreniyoruz ve buna dayalı olarak bir anlam geliştiriyoruz, değil mi? Geliştirmiyorsak da neler geliyor başımıza?
Her bir insan, her birimiz Allah'la kendi şeyimizde gerçekleştireceğiz. Yani ilişkimiz bireyseldir. Şu nokta çok önemlidir. Allah'ın her insanla ilişkisini Allah başka bir varlığa devretmemiştir, transfer etmemiştir. Onun için her bir insan Allah'la ilişkiyi doğrudan kuracak, kurmak durumundadır. Demin de ifade ettim. Araya başka bir şeyi koyduğunuz zaman onun adı put olur. Bu yanlıştır. Hani Kur'an noktayı nazarından savunulacak bir yanı yoktur. Onun için Allah'ın, tekrar ediyorum, Allah'ın her kulu orijinaldir ve Allah her bir kulu ile ilişkisini bizzat aracısız yürütür.
Bu da otomatik olarak insanı onurlu kılan bir şey.
Evet, bu Allah'ın insana verdiği şeyle ilgilidir. Onurla ilgilidir, izzetle ilgilidir. Çünkü demin de ifade ettim, hiçbir kulunu Allah başkasına vekaletini başkasına vermemiştir. Onun için bu insana aziz olduğu ile ilgilidir, onur ile ilgilidir.
Peki oradan işte bu tarafa transfer etmemiz gereken şey, yani insanın hayatı anlaması, kendini anlaması, hayata bir anlam yükleyerek, hani siz başta dediniz ya, Cenab-ı Hak bizden ne bekliyor? Bu noktada bir anlam dünyası oluşturması bazen herhalde sıkıntıya giriyor. Ki biz böyle bir takım işte az önce söylediğim örneklerle karşı karşıya kalıyoruz. Bir anda bir boşluğa düşme meselesi veya uzun süren bir takım etkileşimler neticesinde gelinen bir nokta. Bunlar insanı bazen kendileri kendiliklerinden, sizin tabirinizle dilekçe vermeden, kendilerine içinde buldukları hayattan kopup gitmek istiyorlar. Nasıl olabiliyor böyle şeyler acaba?
Şimdi sorun şuradan kaynaklanıyor. Bizim dünyayı beğenip beğenmeme yetkimiz yok aslında. Yani neden? Çünkü biz tercih olarak gelmedik. Biz Allah'ın yasaları doğrultusunda başkalarının tercihleri sonucu dünyaya gelmiş varlıklarız. Onun için biz dünyada aslında görevimizi yapmaya çalışacağız. Kendimizin mesela çok şeydir, bunlar tartışılır, kamuoyunda da tartışılıyor. İnsanın kendisiyle ilgili şeyleri var mesela. Ben kendi kendimi efendim öldürme hakkım var mı mesela gibi. Bu yok. Neden? Çünkü senin böyle bir talep etme hakkın yok. Hatta ben daha ileri gideyim. Bir Müslümanın ölümü talep etmesi hakkı yok. Yani bazen irade fesadı olduğu zaman insan sıkılıyor. İrade fesadında acılar içinde ölümü isteyebiliyor. Eyvallah, ona bir şey diyemiyoruz. Onu neden? Çünkü insan sıkıntılıdır, ama normal zamanda normal bir şey olarak ölümü isteme hakkımız yok. Neden yok? Çünkü ölüm Müslümanın bir işe yaramaz. Yaşayan insan doğru salih işler yapar, ameli salih yapabilir.
Yani Allah canımı alsa da kurtulsam der ya insan bazen, herhalde bundan söz ediyoruz değil mi? Şimdi, bunu hocam, bile isteme hakkımızın olmaması.
Yok, çünkü şöyle yok. Bu dünya alanı eylem alanı. Bu dünyadaki yaptıklarımıza göre ahirette ödüllendirileceğiz veya da cezalandırılacağız. Bu dünyada görevini yapmayan nasıl kurtulmuş oluyor? Yani böyle bir şey yok. Bu insanların bir yanılsamasından ibarettir. Onun için ölme talebi doğru bir talep değildir.
Evet,
yaşamak için mücadele etmek zorundayız.
Biraz yaşayan insan. Biraz herhalde kolay mı geliyor?
Biraz kaçış oluyor.
Kaçış oluyor. Bu kelimeyi sizden duymak istedim. Çünkü yani, gerçekten.
Kaçış oluyor.
Ama ölümü bilmiyoruz ki, nereye kaçıyoruz?
Şimdi ölüm aslında şöyle bir şeydir. Ölüm bir başka yaşamın başlangıcıdır aslında. Onun için biz ölümü yaşamın devamı olarak anlatırız. Hayatın devamı olarak anlatırız. Yani hayatın devamında bir aşamadır, ondan sonra dirilme gerçekleşecektir tarzında anlatıyoruz. Onun için mesela bazen İngilizce'de bir kavram var, kullanılır. The life after death diye. Ölümden sonra hayat diye. Bu Kur'an noktayı nazarından doğru değildir. Ölümden sonra hayat yok. Peki ne var? Ölümden sonra diriliş var. Onun için yani dünya hayatı var, ahiret, arada bir berzah hayatı var. Ölümle başlayıp işte dirilişle başlayan, sonra da ahiret hayatı var. Dirilmeyle başlayan. Böyle ayırmamız lazım. Onun için bütün eylemlerimiz dünya hayatında gerçekleşecek. Bu dünyada yapıp ettiklerimizden hesaba çekileceğiz.
O zaman ölümden kaçış yok bu söylediğinize
yok.
Göre. Ölüm
yok.
Bir kaçış değil. Yani ölümden kaçış yok. Ölümden sonra da ölümün size yüklediklerinden veya ölüme kadar ki yaşadığınız hayatın size yüklediklerinden kaçış yok.
Yok, ondan yok. Ondan hesaba çekeceğiz. Onun için bu dünyada hesabımızı iyi yapacağız.
Şimdi ben bugün bir şey okumuştum da sosyal medyada, diyor ki senin için diyor ölürüm diyene diyorum ki ben asıl benim için yaşa bakalım. Yani asıl beni sevdiğini o zaman anlayacağım diyor. O kadar etkilendim ki ben bundan. Çünkü
eyvallah, güzel ama.
Bu benim çok hoşuma gitti.
Çok
çünkü esas zor olan yaşamak olduğu için hani bu kaçış kelimesini de sizden duyunca hemen ona yapıştım. Yani nereden kaçıyoruz? İşte buradayız. Belli ki yaşayacağız.
Yani işte insan zaafı demek lazım buna. Bazen insanlar böyle irade fesadına uğruyorlar. Ama bu bir kaçış olarak görmek lazım.
Hocam bu irade fesadı ifadesini de ben şimdi sizden duyunca doğrusu çok etkilendim. Çünkü mesela intihardan söz edecek olursak hani bilinçli bir tercih olarak intiharı ayırıyorlar, bir kenara koyuyorlar. Çünkü az önce siz de dediniz ki bu tartışılıyor. Ben kendi hayatıma sahipsem bununla ilgili tasarruf hakkına da sahibim diye bir tartışma alanı var. Yani olduğu için söylüyoruz.
Evet.
Yoksa şu anda biz onun bir değerlendirmesini yapacak değiliz. Ama bir taraftan da anlaşılan o ki işte bu irade fesadından dolayı böyle şeyler insanın başına geliyor. Yani normal şartlar altında bir insanın hayata tutunması esas.
Evet.
Peki ne oluyor da irade fesadına uğruyor? Mesela diyelim ki İnanç zafiyeti diyorlar. Bu insanın imanı zayıf diyorlar. Yani nasıl olabiliyor? Bir de nereden görüyoruz biz o insanın imanın zayıf olduğunu? Yani dışarıdan birisi böyle söylüyor. Ve intihar eden insanların aileleri çok zor durumda kalıyor. Mesela böyle şeyler de var kültürde. Cenaze namazı bile kılınmaz deyip çıkıveriyorlar işin içinden. Ama onların hayatı devam ediyor. Yani bu ezikliği, bu burukluğu bir kere de orada yaşatıyorlar onlara. Halbuki yani rivayetlerde ben okumuştum peygamberimizin belki kendisi bizzat kılmamış, kıldırmamış olabilir. Böyle bir örnek olabilir ama cenaze namazı kılınmaz diye de çok kesin bir hüküm Kur'an'da da yok. Böyle bir şeye rastlamadım ben. Siz ne dersiniz?
Şimdi evet, yok, doğrudur. Bu söylemler biraz doğrusu geleneğin icadıdır. Bizim bir ölen insanın davranışından dolayı onun namazını kılmama hakkımız yoktur, yetkimiz de yoktur. Hatta bazen çok ilginç şeylerle ben de karşılaştım. Cenazenin yakınları camiye getiriyorlar. Bir kısım insanlar bunun cenaze namazı kılınmaz diye şeyler gördüm. Gerçekten çok korkunçtur. Biliyorsunuz cenaze namazı ölüyle değil yaşayanla ilgilidir. Eğer siz o yakınlarınıza saygı duyuyorsanız, oraya kim gelirse gelsin, kimi getirirseler getirsin, o namazı kılmak zorundasınız. Eğer
burası çok önemli hocam. Ne
eğer
olur
bir
bunu
Müslüman
tekrar edelim.
Müslüman ahlakınız varsa.
Müslüman ahlakınız
varsa, oraya o yakınları onu getirdiği için o yakınlarının hatırında o namazı kılmak zorundasınız.
Yeah.
Kılmamız lazım. Doğrusu Müslümanlıkla kabalık hiçbir arada olamaz.
Evet, yani bu Müslüman ahlakının getirmesi beklenen, daha doğrusu nezakete, zarafete uymayan bir şey. Diğer taraftan yani imanla ilgili bir şey konuşurken de her zaman biz biraz kendimize çeki düzen vermek zorundayız diye doğrusu
eyvallah,
düşünüyorum ben.
Eyvallah, bir de imanometre dediğimiz iman ölçer. O alet kimsede yoktur. Hiç kimsenin imanını başkası ölçemez.
Ölçemez.
Cenab-ı Hak bunu hiçbir kuluna vermedi. Onun için ben iman formatıyla konuşulmasını hep yanlış buluyorum.
Bu çok önemli hocam.
Bu çok
dinleyicilerimiz
şey.
Bunu eminim bizden çok defalar duydular ama yani insanların imanıyla ilgili konuşmayalım.
Bu bizim haddimiz değil, hakkımız değil.
Öyle. Çok teşekkür ediyorum. Bir kere daha sizin ağzınızdan duymuş olduk bunu. Şimdi tabii intiharla ilgili konuşurken yani acaba nereden kaynaklanıyor, nedir? Tek sebepli olmadığını muhakkak biliyoruz. Pek çok yönden ele almak lazım. Şimdi siz bir kelam hocası olduğunuz için size ben ecelle arasındaki irtibatı sormak isterim doğrusu. Çünkü intihar eden insan eceliyle öldü mü ölmedi mi diye de insanlar
evet,
tartışıyorlar.
Evet, eceliyle ölmemiştir. Kendini katletmiştir.
Peki ecel nedir o zaman?
Evet, şimdi ecel Allah'ın varlıklar için tayin ettiği sürenin adıdır. Bakın dikkat edin, insan demiyorum, varlıklar. Her bir varlığın ecelini Allah belirlemiştir. Bu ne demek? Her varlığın varlık cinsi olarak eceli bellidir. İnsan cinsi atıyoruz 1000 sene. İşte diyoruz kuş cinsi işte 500 sene yahut fil cinsi 70 sene. Cins olarak bellidir. Allah belirlemiştir. Hatta öyle ki güneşin, ayın, yerin, göğün ecelleri de bellidir. Yani bu ne demektir? Bu dünya hayatında bunların kalma süresine ecel denir. Bu dünya koşullarına dayanma süresine ecel denir.
Bunu biz bilmiyoruz ama değil mi?
Bunu biz
her
bilmiyoruz.
Bir çekimiz için bilmiyoruz. Ne olacağını.
Evet. Bilmiyoruz. Hatta bazen kitaplarda okuyoruz. 400 sene yaşayan kuşlar var mesela. Bilmiyorum. Ben insan ecelinin 1000 sene olabileceğini düşünüyorum süresinin. Ama benimki bir tahmindir. İnsanın ömrünü uzatmak mümkündür. Şu anda tıpta çalışıyor zaten. Şu anda batı literatürünü okuyanlar bilecekler. Şu anda batı literatürü 150 sene olduğunu söylüyorlar. Ben 1000'e ulaşabileceğini düşünüyorum. Yani ama ömür, ecel değil.
Ömür.
Ömür.
Bu bahsettiğiniz
şimdi
ömür.
Şimdi evet. Sorun şu, cinslerin ecelleri bellidir. Yani her cins, insan cinsinden onu aşamazsınız. Hayır, cinsin eceli bellidir, onu aşamaz. Peki ona ulaşmadan ölenler işte ömürleriyle ölmüş oluyorlar. Onun için ömür insanın yaşadığı sürenin adıdır. Ecel yaşaması gereken sürenin adıdır. Onun için intihar eden kendini katletmiştir. Yanlış yapmıştır.
Yani bununla ilgili olarak da konuşmak gene herhalde hocam. Yani bu yani belki insanlar buna özenmesinler. Bununla ilgili neyse kendilerini oraya taşıyan süreçler, onlara dönüp tekrar bir daha baksınlar diye biz bunları böyle çok konuşuyoruz dini açıdan. Ama sadece onlara bunun ne kadar günah olduğunu söylemek veya Allah'ın bunu yasakladığını söylemek, bakıyoruz ki çok da alıkoymuyor insanları. Yani insanın hayatına dair böyle çok dokunulması gereken noktalar. Mesela bir umut felsefemiz var mı bizim İslam literatüründe? Tövbeden çok söz ederiz. Allah'ın affediciliğinden çok söz ederiz. Hayatın her gün yeniden başladığından çok söz ederiz ama zannediyorum biraz eksiklerimiz mi var orada?
Şimdi var, bayağı var ama ayet-i celilleriyle ben cevap vermek isterim.
Buyurun.
Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah'ın rahmetinden ümidini ancak müşrikler keser diye ayet-i celil uyarır. Ümit var olmak zorundayız. Cenab-ı Hak her günahı bağışladığını, bağışlayacağını, kendisine şirk koşulmasının dışında her günahı bağışlayacağını taahhüt etmiştir. Bu kadar açık çekimiz varken umutsuzluğa düşmenin hiç de bir anlamı yoktur.
O zaman belli ki oraları işleyiş konusunda biraz sıkıntılar.
Eyvallah. Biraz bizim geleneğimizde sorunlarımız var. Çünkü bu biraz avam İslam'ı dediğimiz, böyle piyasa İslam'ı tabiri de kullanılır. Hatta halk İslam'ı tabirleri kullanılır. Böyle kitaplar yazılıyor. Elfaz-ı küfür kitapları falan. Bunları okuduğunuz zaman vallahi bilmiyorum, herkes dehşete düşüyor. Hiç doğru söylemiyorlar. Hı hı. Hiç doğruyla alakaları yok. Onun için Cenab-ı Hak Allah'a bağlı olan hiçbir kulunu mahzun etmeyecektir.
Evet. Bununla ilgili biraz herhalde o dediğiniz kitaplar kadar en azından tersi yönde çalışacak olursak belki insanların yeniden hayata tutunma gerekçelerini açığa çıkarmış oluruz diye düşünüyorum.
Öyle eyvallah.
Öyle bir umudum var. Ben en azından
eyvallah. Görevimiz de var.
Görevimiz de var.
Ve insanlarımıza onu söyleyeceğiz. Umutsuz olmak için hiçbir sebep yoktur. Onun için Allah'a yönelmek şartıyla.
Evet, yani bu durumda olan insanların en azından hayatlarında bir kere bile akıllarından bu geçmiş olsa anlıyorum ki tıbbi açıdan burada bir sorun var. Çünkü öyle söyleniyor. Yani en azından bir kere bile akıllarından
ölümü kaçış olarak olsa, intihar eden insan evet, kaçış olarak görüyor.
Böyle düşünüyorsa bir sorun var. O zaman
ya da sabredemiyor. Sabır kavramını kullanmak lazım.
Evet, biraz o süreçleri yeniden harekete geçirmek lazım diye düşünüyorum. Peki yani bunun bir de kader meselesini, kader boyutunu konuşsak olur mu sizinle?
Nasıl yani?
Yani intihar kaderinde mi var bu insanların?
Hayır.
Yani eninde sonunda nasıl olsa intihar
Hayır.
edecekti. Çünkü onun öyle mi yazılmıştı?
Bakın şurada uzlaşalım. Kaderde olan bir şeyi yaptığından dolayı insan sorumlu tutulamaz. Çünkü kader ise onu Allah çizmiştir. Allah'ın yaptığı bir işte insanı sorgulayamazsınız.
Hocam siz neye kader diyorsunuz o zaman?
Şimdi kader insanın ölme imkanı kaderdir. He. Ölebilme. Allah diyor ki size ölümü takdir ettim. Nedir o? Ecel.
O zaman yani Allah'ın bizi doğal yolla hani... Doğal yolla deyince belki eksik bir ifade olacak.
Hayır, da. Hayır, doğru diyeceğim.
Doğru mu insan belli o yolla bir... olursa mı yani bunun adı kader oluyor?
Evet, o süreyi yaşayıp bitirdiğimiz zaman biz ölümlü bir varlığız, dünyada ebedi kalamıyoruz.
Bunun adı kader yani.
Tabii bu kader size diyor ki Allah size ölümü takdir ettim. Allah'ın takdir ettiği bir konuda hiç kimsenin yapacağı bir şey yoktur. Mesela çok enteresan tartışmalar geliyoruz. Mesela diyor ki Cenab-ı Hak sizi erkek ve kadından yarattım. Bu nedir? Takdirdir. Yani yapacak hiçbir şey yok. Ama burada şimdi başka bir şey var. Özellikle bizim öğrencilerimizden soru olarak da geliyorlar. Şey yapıyorum. Kimin kiminle evleneceği Allah belirlemiş midir, belirlememiş midir, alın yazısı var mıdır gibi sorular. Bunun da hiç doğru yanı yok. Bunlar iradeyle ilgilidir. İnsanların tercihleridir. İnsanların evlenebilmeleri kaderdir. Kimin kiminle evleneceği kaderle doğrudan bir alakası yoktur.
Evlenebilmeleri derken yani bunun imkan olması.
İmkan olarak. İmkan o Allah o imkanda yaratmıştır.
Yani bir insanın evlenmesi ya da evlenmemesi kader değil yani. Ne yapayım? Kaderim böyleymiş demeyecek
hayır,
yani.
Hayır. Başka bir şeydir o. O beceriyle ilgilidir.
Beceriyle tabii. İlgili. Hocam bu kader
beceriksizliğin faturasını Allah'a kesmek gerçekten yanlış olur.
O zaman bu kader konusunu da her konuda tekrar bir daha gündeme getirip biraz doğrusunu anlama ihtiyacımız var demek ki. Çünkü yani intihar konusunda da ben o tarz şeyleri topladım. O öyle veriler var. Yani insanlar bir bakıma da demek ki rahatlamak istiyorlar. Yani kaderimde olmasa ben de böyle bir şey yapmazdım veya arkasından konuşulanlar böyle bu şekilde.
Şimdi şöyle bir şey var. Bizim yanıldığımız nokta insanlar kaderi herkes biliyor aslında. Bilmediklerimiz kader değildir bizim. Kaderi insanoğlu bilmektedir. Biliyoruz onları. Şimdi intihar eden insanı düşünün. Bakın neyi biliyor? Gidiyor ipi bir yüksek yere asıyor. Boğazına şeyi geçiriyor. Eğer ben burada boğulursam öleceğim. Biliyor bak.
Evet bu ya, da çok çarpıcı ya, bir örnek oldu benim için.
Bilinmeyen
doğrusu.
Şeyler, bilinmeyen şeyleri biz belirliyoruz. O bize göre değişir. Bir sonuçlarına da katlanırız.
Evet o zaman bu kaçışı da kapattınız. Yani
burada kaçış yok. Ama insanlarda demin ifade ettiğim irade fesadı dediğimiz insanın ızdırar halinde kaldığı, zor durumda kaldığı haller var. O durumlarda insanların iradelerine iradi kararlarına güvenmemek lazım. Onun için insanın iradesinin hür olması lazım ve zorlama altında bulunmaması lazım. Buna her zaman özen göstermek lazım. İradenin zor altında kalmaması için sistemi öyle kurmak lazım.
İşte o sistem içerisinde hepimizin birbirimize destek olmamız lazım.
Eyvallah.
Doğru şeyleri eyvallah. Öğretmemiz lazım, öğrenmemiz ve yaşam destek üniteleri diyorlar ya aslında o sadece tıbbi bir terim değil. Yani sosyal hayatın içerisinde de birbirimizle bu anlamda da sürekli irtibat halinde olmamız lazım.
Evet.
Dostluklar, arkadaşlıklar, akrabalıklar hep bunun için ama o sizin söylediğiniz o Müslüman ahlakı denen ahlak var ya geliyor her şeyde önümüze çıkıyor. Yani ahlakımızı yüceltmediğimiz, yükseltmediğimiz zaman.
Şimdi yanlışlıklar giderek büyüdü. Onu işte onları düzeltmek zorundayız. Devletimiz bu yüzden bak ilahiyat fakülteleri açıyor. Bu işlerle uğraşıyoruz. Bu da bizim görevimiz.
Bu da bizim görevimiz. Peki hocam verdiğiniz değerli bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Akbulut idi. İyi günler diliyoruz.
İlahi Nizam ve insan.